Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi İrfan Gündüz hocamız, Profesör Doktor ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Süleymancığım.
Hocam geçen hafta çok derin konulara dalmıştık. Bu hal eğitimi, hal etkileşimi, işte o Rum Büyükelçisi bir anda hali değişti. Elçi iken şah oldu demiştik.
Evet, bu önemli bir konu. Yine Hazreti Pir bu vadide çok güzel benzetmeler yapıyor. Mesela bakın, çun taalluk yaft nan babul beşer, nan mürde zinde geçtu ba haber. Şimdi burada diyor ki ekmek, bizim bildiğimiz ekmek. Ekmekte can var mı?
Yok.
Şuur cansız, var mı?
Yok.
Yok. Ama bu ekmek, cansız bildiğimiz bu ekmek, taalluk yaft babul beşer, bir insanoğluyla taalluk edince, insan tarafından yenince ekmek neye dönüşüyor?
Canına
enerjiye dönüşüyor.
Enerjiye dönüşüyor.
Ya adama ruh veriyor, güç veriyor. Kol kuvveti oluyor, enerji oluyor. Ve nan-ı mürde zinde geçti ba haber. Ve cansız iken o bu ölü ekmek zinde dirildi. Bak, bir enerji sahibi oldu. Ve bahaber sonra da pek çok şeyden haberdar olan bir yapıya kavuştu. Bir şuura kavuştu. Ama hangisi bu? Yani yediğimiz, içtiğimiz, ister et yiyin, ister ot yiyin, ister ekmek yiyin. Hangisinde bir şuur var, hangisinde bir şey, enerji var? Yok. Ama biz yediğimiz zaman bizim vücudumuzda bunlar enerjiye dönüşüyor. Ölü bir varlık iken bizde diriliyorlar ve bizi çevreden haber alan, çevreye haber veren bir yapıya kavuşturuyorlar. Kaynak. Aynen bunun gibi. Şeyde böyledir diyor. Kamil insanlar da böyledir. Siz kamil insanların yanına gittiğiniz zaman nasıl sel suyu denize ulaştığında kayboluyorsa, sel vasfını kaybediyorsa, siz de Allah ile dost olan bir adamın yanına vardığınız zaman kendi kişiliğiniz ve kimliğiniz onun denizinde kaybolur.
Hatalarınız, kusurlarınız yok,
evet,
olur otomatik olarak,
evet,
inşallah.
Aynen siz böyle bir kamil insanın huzuruna çıktığınızda bir ölü ekmek hanesi gibi, ölü bir et parçası gibi iken nasıl onu yiyenlerde bir enerjiye dönüşüyorsa bu ekmek, buğday ya da et parçası sen de kamil insanın yanına vardığın zaman böyle şuursuz bir et parçası iken birdenbire bir şuura, ihsanı yakalayan, Allah'ın varlığını kavrayan bir yapıya dönüşürsün. Yine bakın bir şey daha söylüyor. Bak. Mumu heyzem çün fedai nar şöt. Zat-ı zulmani u envar şöt. İster mum ister odun. Yanmadan önce bakıyorsunuz. Odunun aydınlatma yeteneği var mı?
Yok.
Yok. Mumun aydınlatma yeteneği var mı?
Yok.
Yok. İşte diyor ki bak, ister mum ister odun. Bunlar canlarını feda ettiği zaman ne olur? Nar şöt. Ateş olurlar.
Nur
ve etraflarını,
evet,
aydınlatırlar. Ama kendi vasfını kaybettiği zaman aydınlatır. Odun odunluğunu vasfediyor, kaybediyor. Mumda mumluğunu kaybediyor. Neyle? Yanarak. Fedai can. Canını feda ettiği zaman bir nara dönüşüp etrafını aydınlatıyor. Zat-ı zulmani u envar şöt. Ve onların zulmani varlıkları neye dönüşüyor? Etrafını pırıl pırıl aydınlatan bir nur yumağına dönüşüyor. İşte diyor, böyle günahkar giden, suçlu giden, efendim ölü gibi giden, şuursuz giden bir insan, bu kamil insanların yanına vardığı zaman birdenbire bu vasıflarını kaybeder. Aynen mumun ya da odunun yandıktan sonra nasıl etrafını aydınlatıyorsa, kendileri de o meşaleden nasibini alır. Bu sefer hem kendilerini aydınlatırlar hem de çevresini aydınlatmaya başlarlar. O yüzden Allah'la beraber oturmak istiyorsanız ehli sufiyle beraber oturun. Hani ayet-i kerimede var ya, ey iman edenler, bilmediklerinizi kime sorun diyor Cenab-ı Hak?
Ehle zikir.
Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bizim bütün meallerimize, tefsirlerimize bakın. Hep bu şey,
Bilenlere sorun diyorlar.
Bilenlere
ama
sorun diyor.
Zikir ehli diyor.
Yahu Cenab-ı Hak orada ehli yani, ilim demiyor.
Demiyor. Zikir ehli diyor.
Zikir ehline sorun diyor. Acaba niye siz zikir getirdiniz? Hani diyorlar ya tasavvufi tefsirler işaridir. Esas işari bu ya.
Ya manayı,
kelimenin zahiri manasına baktığın zaman esas bilmediğinizi zikir ehline sorun buyuruyor Cenab-ı Hak. Zikir ehline acaba bizim bilmediğimiz bir bilgi mi veriliyor? Başka bir kaynağa mı ulaşıyorlar? Evet. İşte tabii mevhibi, Rabbani bir ilme mi nail oluyorlar? Başka ayetler bunu doğruluyor da. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki gidin ehli zikre sorun. O yüzden burada yine devam ediyor bakın. Sengi sürme çünkü şöt derdi didegan. Bak. Sürme taşı, sengi sürme. Sürme taşı simsiyah bir taş. Yani bu taşı adam ne yapar? Gözüne dersin, gözünde de bir şey olmaz. Simsiyah bir taş. Ama bu derdidegan ezilip o sürme taşı
toz haline gelip
toz haline getirildiğinde un gibi şey yapıldığında geçt binayı şot anca didaban ve o bu sefer göze sürülünce gözde hem nuri basar hem de gözün görmesine sebep oldu. Sürme. Hani faydalı oluyor ya şey. Sürme çekme. Gözü hem dışta tehlikelerden korumak, infrar ışınlarından korumak, hem de daha iyi görmesini sağlamak. Ama bu normalde bir taşken hiçbir şeysi yok. Ama ne oldu? Bir değirmen taşında bütün maddi varlığı ezildi. Yok edildikten sonra bu vasfı kazandı. Bak bir vasıf değişikliğine uğruyor. Ama kimin elinde? Bir değirmencinin elinde.
İnsanı kamil gelindi.
İnsanı kamil gelindi. Evet. Hep bunları hep şey yapıyor. Bütün bu benzetmelerin hepsinin arkasında ne var? İşte bir Hristiyan ya da gayrimüslim bir devletin bir büyükelçisi. Hazreti Ömer'i bir ziyaret maksatıyla gidiyor. Ve kendi devlet başkanının mesajını iletecek. Ama görür görmez Hazreti Ömer'i çarpılıyor. Ondan sonra da işte bu nasıl sel suyu denizde kaybolup deniz vasfını kazanıyorsa o büyükelçi de büyükelçiliğini unutuyor, getirdiği mesajı da unutuyor, o da Ömerleşiyor. Hazreti Ömer'in denizinde kayboluyor. Siz de diyor bak, kamil insanlarla beraber olun, öyle kaybolun.
Ya.
Yani bir mum, bir odun normalde aydınlatma vasfı yok. Ama bunlar kendileri kendi varlıklarından geçerek yandıkları zaman ancak nur şeklini alıyorlar. Etrafını aydınlatıyorlar. İşte biz de bütün eksiğimize, kusurumuza ve yanlışlarımıza rağmen böyle bir kamil bir mürşidin huzuruna vardığımızda onun rengine boyanırız ve o bizim bütün kötülüklerimizi efendim törpüler, iyiliğe tahvil eder. Ve biz onun rengine boyanır kayboluruz gideriz.
Hocam başka bir yerde örnek vereyim Mevlana Hazretleri. 1000 kişi hocam uyusa diyor. Bir tanesi uyanık olsa ne yapar? O 999 kişiyi bir anda kaldırır. Ama bir tane uyanık yoksa hocam işlerinde 1000 kişinin uyumasının hiç faydası yok. Hiçbiri uyanamaz.
Hiçbirisi uyanamaz tabii.
O yüzden bir tane uyanık, bir tane kendini aşmış, ermiş. Biz hocam ermiş diyoruz, olmuş diyoruz.
Evet.
O insan hocam yeterli oluyor Allah'ın izniyle. 1000 tane gafili uyandırmak için.
Ya öyle zaten şimdi. Bir kibrit çöpü meşaleleri yakıyor. Bir tane kibrit çöpü. Şimdi karanlık ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar zifiri olursa olsun, karanlığın gücü bir kibrit
çöpü kadar.
Çakıncıya kadardır. Evet. Bitti. Yani kamillerin şeysi de böyle işte. Öyle bir ateş yakıyorlar ki sizdeki meşaleyi tutuşturuyor, gidiyor ötekini tutuşturuyor, gidiyor öbürünü tutuşturuyor. Ama mühim olan kendisi yanan insan olsun. Yani
yanmadı mı iş yok hocam.
Yanmadı mı olmaz. Yine bak devam ediyor. Ey hunuk an keski ezhut rest şut. Der vücudu zinde iyi peyveste şut. Ey zavallı diyor bak kendine gel. Ve sen şöyle bir kimse ol ki kendinden kurtulup da bir zindenin diri bir insanın vücudunda varlığını devam ettir. Bak, ehunuk an keski eshut resteşot. Kendisinden kurtulup, kendi varlığından kurtulmuş, istirahata kavuşmuş, rahata ermiş, zinde bir insanla beraber olmaya çalış. Ey zavallı diyor. Ölülerle beraber olma, diri insanlarla beraber ol. Ölülerle beraber olursan sen de ölü gibi hissiz ve duygusuz olursun. Halbuki kendinde, kendi varlığını kendisinde kaybetmiş, esas huzuru yakalamış o zinde insanlarla beraber olmaya çalış.
Hocam bu konuda çok ilginç araştırma yapıyorlar şimdi. Bir insan ne kadar kendi içinde kalırsa o kadar mutsuz oluyor. Yani ben sabah ne yiyeceğim, akşam ne yiyeceğim, nasıl mutlu olurum, neyi severim, nasıl eğlenirim dedikçe hocam insan daha az mutlu oluyor. Evet. Ne kadar hocam kendisini aşarsa, yani başkasını nasıl mutlu ederim? Allah'ımı, peygamberimi, ailemi, neyse milletimi, dışa açıldıkça hocam, kendini terk ettikçe çok daha mutlu oluyor. Çok ilginç hocam bir yani bu, psikolojik araştırma neticesi hocam bu esasında bugün.
Doğru, doğru bak ne
kendimizi
güzel.
Kendimizi aşmazsak hocam, kendi içimizde kalırsak, yani bencil bir insan olduk. Ben yiyeyim, ben içeyim, ben gezeyim, başkalarına boşver deyip de hocam mutlu olan bir insan yok. Tamam haz sahibi oluyor ama huzur sahibi olamıyorlar hocam. O yüzden kendini aşmış, kendini ümmet adamış, dinini adamış, insanını adamış, insanlarla beraber olmak diyor sanki hocam Mevla'da.
Amenna tabi. Der vücudu zinde-i peyveste şot. Sen diyor bak, kendi vücudunda dirilmiş insanlarla beraber olmaya çalış. Şimdi burada hani hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bir başka ayet-i kerimede de ölüyle diriye benzetiliyor bu. Bilen diriye, bilmeyen ölüye. Şimdi buradaki ölü kim, diri kim diye baktığımız zaman onu da burada Hazreti Pir şöyle açıklıyor. Vay an zindeki bamurde neşest. Allah Allah. Vay o diri kimseye ki o gider ölülerle beraber oturur.
Allah Allah.
Ve mürde geçti zindegi ezvey bicest. Ve dolayısıyla kendisinde diyor bak bu adamdan mürde olur ve zindegi ezvey bicest. Ve dirilik kendinden uzaklaşır gider. Düşünün ki bir adam, kendisi diri bir adam, ölülerle beraber oluyor. Böyle ölülerle beraber olanın adamın kendisinden dirilik yavaş yavaş gider.
O da ölür.
O da ölür.
Manen yani.
Ölülerle beraber olursanız siz de ölürsünüz. Dirilerle beraber olursanız siz de dirilirsiniz. O yüzden çevrenize iyi dikkat edin diyor. Tabii burada diri kim? Allah'la beraber olma şuurunu yakalamış ve gerçek hakikatten zevk alan insan. Allah'la beraber olma duygusundan zevk alan bir insan. Rahatsız olan insan değil. Kamil insanlarla beraber olmadan zevk alan bir insan. Kamillerin sohbetine koşarak giden bir insan. Zorla giden değil. Zorla gitsen ne olacak? Zorla giden adam oradan istifade edemez ki.
Hatta zarar görür.
Koşarak giden adam. Yine almayanlar ise ölü gibi. O da ölüler gibi yani. Böyle hakikatten zevk almayan, Allah ile beraber olma şuurundan sıkılan. Efendim işte kahvede, eğlence mekanlarında çok rahat huzur bulup rahat olan adam, bakıyorsunuz tekkedeki sohbetten, camideki cemaatten rahatsız oluyor, sıkılıyor.
Yani cuma günü camiye gelse bile hocam kaçmak için şey arıyor.
Fırsat arıyor.
Yani, haftada bir kere geliyor.
Evet. O yüzden bir hadis-i şerifte de sakın ölülerle oturmayınız buyurulmuş. Ve Peygamber Efendimiz'e ölüler kimlerdir ya Resulullah dendiğinde dünyaya dalmış olanlar diye tarif ediyor.
Çok ilginç hocam.
Size söylediğiniz şey çok önemli bir iş. Bir adam sadece böyle nalıncı keser gibi hep kendine yontarsa o adam hiçbir zaman huzur bulamaz. Ya halbuki bir hızar gibi olsam da bir sana bir bana. Olma nalıncı keser gibi Rabbena hep bana. Ol bir hızar gibi bir sana bir bana, bir bana demiş ya. Halbuki Evliyaullah böyle de yapmıyor.
Bir tane bana, 10 tane sana diyor.
Hep sana diyor. Hep sana diyor. Hiç diyor. Hani Şakik Belhi Hazretleriyle İbrahim Ethem birbirlerinden böyle mücamele yaparken, ya ki siz bulduğunuzda ne yaparsınız, bulmadığınız zaman ne yaparsınız deyince İbrahim Ethem ne diyor? Biz bulduğumuz zaman şükrederiz, bulmadığımız zaman sabrederiz deyince Şakik Belhi diyor ki onu Horasan'ın köpekleri de yapar.
Allah Allah.
İlginç. İş bulduğunuz zaman dağıtın, bulmadığınız zaman şükredin.
Ya.
Yani öyle hepsini veriyor şey.
Eyvallah.
Tabii burada bir başka şey daha var. Yine Peygamber Efendimiz mesela Allah ile konuşmak isteyen Kur'an-ı Kerim okusun. Hadis-i şerif.
Ya.
Yani şimdi Allah'la oturmak isteyen ehli tasavvuf ile beraber olsun. Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun.
Allah kelamı çünkü hocam.
Tabii. Yani burada ne var? Şimdi Kur'an okumayı da bize anlatacak esasında. Nasıl Kur'an-ı Kerim okunur? Şimdi o noktaya geçiyor şey. Mevlana Hazreti Pir diyor ki bakın çun de çun tu der Kur'an hak bi grihti barevanu enbiya amihti. Eğer sen der Kur'an hak bi grihti, eğer avamın sohbetinden kaçıp da Allah'ın kelamına sığınacak olursan, Kelamullah'ı okumaya koşacak olursan, yani lüzumsuz ya hayır söyle ya sus. Öyle mi?
Eyvallah.
Dolayısıyla biz böyle hayır konuşulmayan meclislerde bulunup da ne kazancımız olacak?
Hiç.
Efendim onlardan uzaklaşıp da Allah'ın kelamına koştuğumuz zaman ne diyor? O zaman barevan-ı enbiya amihti, peygamberlerin ruhları sana yoldaşlık yapar. Doğru. Evliya ve enbiyaların efendim ruhları sana dostluk kurar. Tabi Kur'an-ı Kerim'in 1/3 kıssa. Niye kıssa? Nahnu nekussu ahsenel kasas. Sana biz kıssaların en güzellerini anlatırız. Ve bu yüzden de zaten Kasası Enbiya diye Ahmet Cevdet Paşa'nın çok güzel bir kitabı var. Peygamber kıssaları diye. Ama bu kıssalar hisse almak için, nasip almak için, ibret almak için anlatılıyor. Okuyanlara ve okuyanlar o peygamberle kendi arasında bir bağ kurarak o peygamberin ruhu, ruhaniyeti, ahlakı sana yoldaşlık yapacak konuma geliyor.
Hocam diyor ki burada ruhlarıyla karışmış olursunuz diyor.
Ya
şey tercümesi. Abidin Paşa'da.
Aynı ses burada tabii sel suyu nasıl denize karıştığında kayboluyorsa sen de o kıssaları okurken o peygamberlerin o kıssasına karışır kaybolursun. O manayı söylüyor ve eyvallah, öyle olması da gerekir diyor. Eğer gerçek manada Kur'an okuyorsan, okuduğun Kur'an'ın manasına karışman gerekir. Hatta o manada kaybolman gerekir.
Boğulman gerekir, fani olman gerekir.
Ya mesela bu Kur'an okumakla ilgili çok ciddi şeyler var. İmam-ı Gazali diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i okunacağı zaman, İmam Malik en güzel elbiselerini giyer, en güzel kokularını sürünür, abdestini alır, bir köşeye çekilir. Şimdi ben Kur'an okuyacağım. Sanki Cebrail Hazreti Peygamber'in gönlüne o Kur'an-ı Kerim'i indirirken nasıl indiriyorsa, sanki Cebrail kendi yüreğine okurmuş gibi hissederek Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Bu esasında bu etkiyi artırmak. Kur'an-ı Kerim'in ister yasaklarının ister emirlerinin bizim üstümüzdeki tesirini ve feyzini artırmak. Feyz dediğimiz bu esasında, etki dediğimiz de bu. Biz de sözü tutulur hale gelme. Emirleri tutulur, yasaklarından vazgeçilir hale gelmesi demek esasında. Feyz dediğimiz o. Yoksa okuduk. Hiç ne manasını düşünürüz ya da yaşıyorsak. Yani böyle nice Kur'an okuyanların var haline ki, okudukları Kur'an ona lanet eder. Rübbe talin yel anuhul
Kur'an. Allah hocam kursun. Muhafaza buyursun. Hocam ikinci bölümde devam edelim inşallah.
Evet devam edelim.
Kur'an'a sığınmak nasıl oluyormuş muhterem dinleyicilerimiz?
Kur'an'da kaybolmak.
Eyvallah hocam. Kur'an'da fani olmak. Gönül gündemi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde beraberiz. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam Kur'an'a sığınmak çok güzel. Kur'an'daki peygamberlerin ruhlarıyla karışmak. Ne kadar hoş bir şey hocam bu tabirler
ya,
bunlar.
Tabii.
Mevlana'nın her tabiri de hocam hakikaten çok okkalı tabirler.
Evet, böyle insanın iliğine işliyor değil mi?
Ruhun ruha karışacak hocam yani. Fani olacaksın peygamberlerde. Evet. Hani fena fil Resul diyoruz ya hocam.
Amin. Bu işte.
Hem kendi peygamberimiz hem diğer çünkü hocam şöyle Kur'an-ı Kerim'de her peygamberin kıssası bir özel özelliği var. Şimdi Yakup Aleyhisselam evlat acısı. İbrahim Aleyhisselam işte yine evladıyla, malıyla, canıyla imtihan edilmesi. Nuh Aleyhisselam işte kavmiyle değil mi hocam tebliğ uzun asırlar tebliğ yapıyor. Herhalde hocam her sıkıntımıza bir çare buluyoruz Kur'an-ı Kerim'den.
Şimdi bakın ne diyor. Hest Kur'an halihayi enbiya. Kur'an-ı Kerim nebilerin halidir. Kur'an-ı Kerim nebilerin hal dünyasından bahseder. Bak söz dünyasından bahsetmiyor. Kal dünyasından bahsetmiyor. Hallerinden bahseder. Hallerinin deryası Kur'an-ı Kerim.
Nümelap diyor. Ne güzel kuldu.
Mahiyanı bahri paki kibriya. Yine enbiya ise bu deryayı paki kibriyanın balıklarıdır. Şimdi burada Hazreti mesela Mevlana'nın bu kıssaları değerlendirirken çok ciddi de bu konuda canlı örnekleri var.
Evet.
Mesela diyor ki siz Musa ile Firavun kıssasını tarihte olmuş bitmiş de arşivlerin tozlu raflarında terk edilmiş bir olay olarak düşünmeyin. Aslında Musa ve Firavun kıssası her insanın içinde her an yaşanan dipdiri bir olgudur. Dipdiri bir hadisedir. İster Yahudi ol, ister Mecusi ol, ister Hristiyan ol, ister ateist ol, ister Müslüman ol. Her insanın içinde her an yaşanan diri bir hadisedir. Peki nedir bu ya? Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak melekleri tek bir çizgi üzerine yaratmış. İsteseler de melekler isyan
edemiyorlar.
Edemezler. Nurani varlıklar itaatte mükellef. Bunun karşılarında bir de hayvanlar var. Hayvanlar da sadece içgüdüleri ve şehvetler istikametinde yaşarlar. Bunların da aklı olmadığı için mükellefiyetleri yok, sorumlulukları yok. Ama insanoğlu bu vasatı camia diyorlar. Hem meleki vasfı hem de hayvani vasıfları bünyesinde barındıran varlık. Hamurumuzun yarısı hayvani duygularla, yarısı meleki hasletlerle bir arada yoğrulmuş. Dolayısıyla kendi içimizde sürekli bu iki yetenek birbiriyle mücadele ediyor. Hayvani duygularımızla meleki hasletlerimiz birbirleriyle bedende hükümran olmak için, sözünü tutturmak için iktidar ve muhalefet kavgası yapıyorlar. Nerede yapıyorlar bunu? Kalpte yapıyorlar. Hayvani duygularımızın da merkezi kalp, meleki hasletlerin de merkezi kalp. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, bak dikkat edin. İnsanda bir et parçası vardır ki o salih buldu mu bütün vücut salih olur. O bozuldu mu bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir buyuruyor. Kalp. Şimdi kalp zaten değişmek demek. Ben çok dönek olduğu için diyorum kalbe kalp demişler. O yüzden Peygamber Efendimiz Allahümme ya mukallibel kulüb. Ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım. Sebbit kalbi ala dinike ve taatik. Kalbimi senin dinin ve taatinde sabit kadem eyle. Şimdi sürekli hayvani duygularımızla meleki hasletlerimiz ki burada hayvani duygularımız Firavun'un, meleki hasletlerimizle Musa'nın gölgesidir. Bu ikisi birbiriyle kalbimizde iktidar kavgası yapıyor. Sen ol da diyor kalp nilinde Musa'yı dirilt, Firavun'u boğ ki insan olasın. Sultan olasın. Eğer böyle yaparsan diyor sen Cebrail'den daha yüce bir varlık kurursun. Çünkü meleklerin kendi içinde yenecekleri böyle bir düşmanları içten vuran ihanet düşmanı yok. Ama bunun tam tersi Musa'yı boğdun gönül nilinde, kalp nilinde Firavun'u dirilttiysen hayvani duyguların bedende iktidar olduysa o zaman da en adi ve vahşi canavarlardan daha tehlikeli bir varlığa dönüşürsün. Çünkü insan düşünün, hayvani özelliklerini bir de aklıyla kullanma konumuna gelirse ne olur?
Şetanlaşır olsun.
Mesela hiçbir yırtıcı hayvan karnı tokken avlanmaz. Acıktığı zaman av arar. Ama insan öyle değil.
Tokken de arar.
Tokken de arar. Adam hayvan gidiyor öldürüyor ve öldürmeden yemiyor avını. Ama bizim insanoğlu yemediği şeyi öldürüyor, parçalar ayırıyor. kardeşini öldürüyor. Efendim amcasının oğlunu öldürüyor miras yüzünden.
Hocam bizi, böyle Amerika'da son zamanlar tabii manevi buhran öyle artmış ki gidiyor can tanıdı tanımadığı insanları öldürüyor. Tabii, 20 kişiyi 30 kişiyi çekip vuruyor.
Tabii evet. Yani o yüzden ha bunu ne diye misal verdim ben bakın. Musa ve Firavun kıssası nasıl yorumlanır? Bundan daha güzel hiçbir şey anlatılamaz.
Eyvallah hocam.
Hazreti Pir'in.
Yani peygamberin ruhu senin ruhuna karışıyor hocam.
Karışıyor evet.
Firavundan uzak dur diyor. Sen Musa ile dost ol.
Musa ile hemhal ol. Yine bakın. Verbehani ve ne'i Kur'an pezir. Eğer sen diyor Kur'an'ın emirlerini kabul etmeksizin pezir, beslenmek. Kur'an'ın emirlerinden beslenmiyorsan, onların emirlerini kabul etmiyorsan, yasaklarına uymuyorsan, ki böyle bir Kur'an-ı Kerim'i okusan, enbiya ve evliya ra dide gir, enbiya ve evliyayı görsen de sana bir faydası olmaz. Kur'an-ı Kerim'in manasını alıp da onunla beslenmeden, onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmazsan eğer, enbiyanın kendisini görsen de bir faydası yok. Ebu Cehil görmemiş mi? Hazreti Muhammed Aleyhisselam görmüş. Faydalanmış mı?
Yok.
Yok. Aynen buna benzetiyor şeyi. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman manasına ermeye ve içerisinde dalmaya çalışın. İçerisinde kaybolmaya çalışın. Kendi varlığınızı Kur'an-ı Kerim'in içerisinde eritmeye çalışın. Aksi halde diyor manasını yani emir ve yasaklarına uymayardan Kur'an-ı Kerim'i sadece ağzınızla okuyorsanız peygamberlerin kendilerini görseniz de size bir faydası olmaz.
Hocam burada çok güzel bir teselli var. Hani insan bazen ya keşke peygamberimizi görseydim, keşke şu falanca veliyi görseydim. Onların sözleri sana ulaştı diyor Hazreti Mevlana.
Evet.
Yaşadığın zaman diyor onlarla beraber olmuş gibi oldun.
Amen.
Yaşamıyorsan evet. Beraber olsan ne fayda
evet,
diyor.
Evet.
Çok aynen. Güzel bir teselli bizim aynen.
için. Evet. Şimdi yine bakın. Verpezirayi çu berhani kasas. Eğer sen Kur'an-ı Kerim'in kıssalarını okur da buradan beslenirsen eğer bak emirlerini alıp yasaklarından kaçınırsan mürgü canet tengayet der kafes. Senin can kuşun ten kafesinde çırpınmaya başlar kurtulmak için. Ten kafesini delmeye çalışır. Ten kafesinin ağırlığından kendisini kurtarmaya çalışır. Eğer sen Kur'an-ı Kerim'in kıssalarını çok iyi okur ve onlardan beslenirsen, o kıssalardaki ve Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasakları hayatına yansıtırsan, gereğini yaparsan.
Diyor hocam Abidin Paşa, manevi cihana doğru kan çırpmaya başlarsın. Artık
amen.
Bedeni aşar,
amen.
Cenab-ı evet. Hakk'ın aşıkı olursun diyor hocam.
Evet, doğru. Zaten onu söylemek istiyor zaten. O zaman diyor, can koşun kafese sığmaz. Kendi dünyasıyla ilgi kurmaya çalışır. İrtibat kurmaya çalışır. Hatta şey bile yorumlarken rüyaları da bu şekilde açıklıyorlar. Biliyorsun rüya tabiri Kur'ani bir ilimdir rüya tabiri. Ve bu işin piri de Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ve Hazreti Yakup Aleyhisselam. Yani rüya tabirini en iyi bilen ayette öyle anlatılıyor. Hani Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindandayken iki kişi geliyor diyorlar ki.
Hocam çok öncesinde daha işin başında ben rüya gördüm diyor. Aman evet. Diyor babası anlatma diyor. Kardeşlerine diyor.
Tabii
hocam, daha bak,
zaten Hazreti,
yani oradan başlıyor.
Hazreti Yakup Aleyhisselam da öyle zaten.
Tabii.
Hazreti Yakup Aleyhisselam da şey yapıyor. Öbür taraftan Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam mesela.
Tabii rüyalar.
Orada da yani ben seni boğazlar görüyorum ne düşünüyorsun? Ya ebetif elmatü versete cidini inşallah mines sabir.
Hocam ne teslimiyet ya.
Ya yani
böyle
sen,
bir şey var mı
sen ya? Emredileni Allah Allah. Yap babacığım diyor. Orada da rüya şeysi var. Demek evet. Ki rüya yorumu var. Peki buradaki.
Şimdi hocam sözünüzü kestim. Geçen bir yere şahit oldum. Yani babası azıcık eve az ekmek getirse sen ne biçim babasın? Senden baba olmaz diyen gençlerle maalesef muhatapız şimdi. Bir yanda yani öyle bir güven sevgi var ki babacığım sana Allah ne emretirse yap diyor. Acıma tabii diyor.
Ya evet. Tabi burada bizim söylemek istediğimiz şey hani Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını hazmettiğin zaman, Kur'an-ı Kerim'in içerisine daldığın zaman, onu hissederek, yaşayarak okuduğun zaman o zaman bu can kuşu ten kafesine sığmaz. Çırpınmaya başlar. Kendi alemiyle irtibat kurmaya başlar. Rüyayı bunun için söyledik. Mesela insan ruhu bedende uyanıkken darmadağınık ruhun enerjisi. bedenin her noktasına gücünü yayıyor. Öyle mi?
Öyle.
Ama uyuduğumuz zaman göz görmüyor, kulak duymuyor. Bedenin ağırlığı ruh üzerinde asgariye düşmüş. Bu sefer ruh kendi alemiyle irtibat kurma egzersizlerine giriyor. O yüzden bu rüyayı yorumlarken Evliyaullah ya da işte peygamberler sizin gördüğünüz rüyadan şuur altınızdaki saklı olan duyguları ya da bedeninizin ruh üzerinde bıraktığı izleri takip ederek ona göre size evrat veriyorlar. Ona göre size riyazat uyguluyorlar. Çok önemli bir iş.
Çok da zor bir iş hocam. Günümüzde bayağı azaldı yani bu işi.
Amenna. Ama işte şey yapmak lazım ya. Bu rüya tabiri meselesi ciddi bir mesele. Şimdi herkes kendi kendine yorumluyor. Yok öyle bir şey.
Arif bir insana sormak lazım.
Ehline. Hmm. Ehline. Kesinlikle. Yani bilmeyen bir adamın rüya yorumlaması çok tehlikelidir.
Hocam hatta sizin örneğiniz vardı. Yani bir padişah rüyasında bir vezirin öldüğünü görüyor.
Yok Yavuz Sultan Selim. Mısır'ın fethine giderken
evet.
Şam'a uğruyor ve Şam'da Şeyh Muhammed Bedaşi Hazretlerini ziyaret ediyorlar. Ve oradan gidiyorlar sonra Kahire'yi fethediyorlar. Fakat orada yani Mısır'dayken gece rüyasında Şeyh Muhammed Bedaşi Hazretleri Allah'a ısmarladık diyor Yavuz'a. Selimname'de var bu. Yavuz da lalası Hasan Can'a diyor ki lala diyor bir rüya gördüm. Hayırlara karşı gelsin sultanım diyor. Şeyh Muhammed Bedaşi Hazretleri bize vedaya gelmiş. Efendim Allahu Alem diyor Şeyh Muhammed Bedaşi Hazretleri'nin diyor vefatına işarettir. Ve diyor ki bak lala diyor şu saati kaydet. Eğer diyor bak Şeyh Muhammed Bedaşi Hazretleri senin bu rüya yorumundan sonra vefat etmişse boynun gitti.
Sen katil oldun. Adamı sen öldürdün.
Bilmez misin ki diyor rüyalar nasıl yorumlanırsa öyle gerçekleşir. Hayra yorumla diyor. Bereket versin. Ondan 15-20 dakika önce Şeyh Muhammed Bedaşi Hazretleri vefat etmiş.
Kurtarmış.
Hasan Can kelleyi öyle kurtarıyor. O yüzden şey yapmamak lazım.
Çok değişik sırları var değil mi hocam? Herkes
tabii.
Anlatmak, orta konuşma.
Tabii hiç değil. Bakın. Diyor ki mürku ender kafes zindaniyest. Bir kuş düşünün ki diyor kafestedir, o zindandadır. Kendi dünyasından kopmuş, bir kafese hapsedilmiş. O hapistedir, tutukludur. Yine devam ediyor. Mi necuyet resten eznadaniyest. Eğer bir kuş diyor bak mi necuyet eğer araştırmıyorsa resten nadaniyest. Eğer buradan kurtulmayı, bu kafesten kurtulmayı düşünmüyorsa o kuş aptaldır diyor. Cahillerin tekidir diyor.
Hocam kuşlar pır pır uçar değil mi kafeste? Oraya konar, buraya konar. İşte, aylarca, günlerce hiç vazgeçmez.
Hiç de vazgeçmez. Evet. Ne zaman oteli kırıp çıkacağım diye hep bir fırsat kollar. Ama burada sen de diyor böyle yap yalnız. Bak kuşlar gibi ol. Bedene mahpus olma, bedenini aşmaya çalış. Esas bedene hayat veren o ruhu yakalamaya çalış. O dünyaya yönel demek istiyor esasında. Surete takılıp kalma, kabukta takılıp kalma. Yoksa perişan olursun. Eğer bir kuş gibi, kuş girdiği kafesten kurtulmayıp da kafese razıysa, orada mesut ve mutluysa o kuş aptaldır diyor. Sen de sadece bedenin ihtiyaçlarını düşünüyorsan, sadece bedenin hazlarına ve hızına göre hayat yaşamayı düşünüyorsan, sen de aptalsın diyor.
Kafese girmiş kuş gibisin yani.
Kafese girmiş kuş gibisin. Zaten şey öyle işte, yani işte nefsi emmare mesela dediğimiz. Nefs amir, vücudumuzda, bedenimizde hayvani duygularımız hakim. İşte bedenin hakim olduğu şey odur. Emmare hem de emmare amir değil. Amir ya şu işi yap gel der tamam.
Günde bir kere emreder.
Ama hem bir kere iki defa ya bu emmare hiçbir tek saniye seni boş bırakmadan sürekli sana kendi dediğini yaptırmaya çalışan bir otorite. Hayvani duyguların egemen olması bu. Ve işte bedene mahpus kalmak da o nefsin esaretinde kalmak demektir esasında. Hep onun dediğini yapan. Sadece bedeni hazzını ve şehevi arzusunu tatmin için yaşayan bir insan. Yine bakın Hazreti Pir'in aklıma geldi bir şeysi var. Bu inne enkerel esvati le savtul hamir ayet-i kerimesi var. Yani seslerin en çirkin eşek sesidir. Ben bununla ilgili epey baktım bütün tefsirlere. Yani böyle bir gerçekten kendimi tatmin eden bir yorum bulamadım pek.
Eşek sesi en çirkin
olur. Nihayet Hazreti Pir fihi mafihte diyor ki burada diyor Cenab-ı Hak bir defa tecahülü arif yapmış. Eşe yaratan kendisi. O çirkin sesi veren de kendisi. Ama bilen de kendisi. Bunu bilmezlikten gelerek Kur'an-ı Kerim'de bir ayete koymuş. Demek ki bunda derin bir
hikmet var.
İnsanların da bildiğini biliyor. Kaç kişi var ki yeryüzünde?
Evine
salonuna eşeği koysun da ya da yavrusunu. O anlasın da ben zaman zaman dinleyeyim ve dinleneyim.
Misafirlerimle huzura kavuşsun.
Evet. Varsa böyle bir iki o da anormal. İstisnalar kaideyi bozmaz. İnsanların da bildiğine bilmezlikten gelerek Kur'an-ı Kerim'i aldığına göre bir hikmet var. Burada da diyor eşeğin nerede ve ne zaman anırdığını bilmekle bu sır çözümlenebilir. Eşek iki yerde anırır diyor. Bir, dişisini gördüğü zaman anırır. Şehvetini tatmin edecek bir şey gördüğü zaman anırır. İki, karnını doyuracak bir şey gördüğü zaman anırır.
Tamam maddi seviyede bayım.
Allah'ın kendisine kul, Habibine ümmet olarak yarattığı bir insan. Hayatını işte bu kafesten kurtulmak için değil de, ruh ve ruhunun dediği istikamette yaşamak için değil de, sadece şehvetini tatmin ya da karnını doyurmak, menfaatini temin uğrunda bu ömrü harcarsa, o adam belhüm edal sırrına göre eşekten daha adi bir varlık demektir. Çünkü eşeğin suçu yok ki.
Allah öyle yaratmış.
Eşek dese ki senin sesin niye böyle çirkin dese, benim ne suçum var ya Rabbi? Beni sen yarattın. Savunması gayet kolay.
Aklı da ona göre vermemiş. Akıllı yok. Fazla vermemiş ki Allah'a kadar vermiş.
Evet. Onun için burada enteresan bir şey. Ancak diyor böyle çözülür. Eğer bir insanda hayatını şehveti ya da menfaati istikametinde harcarsa o adam belhümedal sırrına göre hayvandan daha adi bir hayat yaşıyor demektir.
Hocam bir filozof bakıyor böyle ömrünü eğlence içinde geçiren bir adama. Allah buna acaba niye büyük beyin verdi ki diyor. Bu ömürlük kemiği buna yeterdi diyor. Çünkü hocam pek çok biliyorsunuz mahlukatta bir ömürlük kemiği var. Ucunda küçük bir beyin var. O küçük beyinle yemesi içmesi her türlü ihtiyacını hayvancağız karşılıyor. Serçe kuşu da solucan da. Değil mi hocam? Fare bile ihtiyaçlarını rahat sürdürüyor yani. Ama Allah insan hocam böyle kocaman bir beyin vermiş kafatasının içinde. Ya bu kadar büyük beyin diyor o zaman niye verilmiş bu adama? İnsanın bir düşünmesi lazım diyor.
Amenna. Evet. Şimdi yine bakıyor bakın. Ruhayı gez kafes ha resteent enbiyayı rehberi şayesteent. Diyor ki kafeslerinden kurtulmuş ruhlar kimlerdir biliyor musunuz? Enbiyayı rehberliğe layık olan peygamberlerdir.
Çok güzel hocam. Onlar hür
kafeslerinden kurtulmuş olan ruhlar enbiyayı enbiyalardır ve rehberi şayeste ent. Yani rehberli enbiyayı rehberi şayeste ent. Rehberliğe layık olan peygamberlerdir. Şimdi burada rehberliğe layık olmanın şartı ne?
Kafesten bir kere kaçmış olmak lazım.
Ruhların bedenden kurtulması. Ya. Kurtulması, ölmesi, ölmeden evvel ölüm sırrı var ya. Şimdi öldüğümüz zaman biz bedenden ruh kurtuluyor. Kurtulduğu zaman ne yapıyor? Meleklerle konuşuyor. Melekler gezip bizi hesaba çekiyor. Biz onlara cevap veriyoruz. Cenneti, cehennemi görüyoruz. Geleceğimizi görüyoruz. Niye? Çünkü ruh bedenin ağırlığından kurtulmuş. Ama esas yaşarken bundan kurtulmak. Mutu gable ente mutu dediğimiz o. Ölmeden evvel ölüm sırrını yakalamak. Bedenimizin ruh üzerinde ağırlığını kaldırmak. Azaltmak değil, kaldırmak. Hatta beden bile ruha köstek değil, destek olacak amellerle donanması. O yüzden ameli salih. Eğer beden ameli salih işledikçe ruhun gücü daha da artar bedende. Tasarrufu daha da artar. Femen kâne yercû likâe rabbihi felyâmel amelen salihan. Bu ayet bunu açıkça gösteriyor.
Eyvallah hocam.
Kim Rabbi ile mülaki olmak istiyorsa, yüz yüze gelmek istiyorsa felyâmel amelen salihan. Yaptığı işi güzel yapsın. Demek ki ameli salih ruhun bedendeki ağırlığını azaltır. Hatta ruhu güçlendirir. Bedenin üstünde ruhun hakim olmasını sağlar. Egemen olmasını sağlar. O yüzden rehberliğe layık olan insanlarda da eğer kendinize şey edinmek istiyorsanız beden kafesinden kurtulmuş ruhani insanlar, Rabbani insanlar arayın bulun.
Hür insanlar bulun diyor hocam değil mi?
Evet.
Hocam haftaya inşallah bu hürriyet konusunu hocam birazcık daha araştıralım. Çünkü günümüzde hürriyet biliyorsunuz özgür olmak, hür olmak, bağımsız olmak çok maalesef terste anlaşılıyor. Muhterem dinleyicilerimiz gönül gündeminde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.